Kitabın adı Aşka Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 18. ayrım. Aradan birkaç gün geçmişti. Sanki belleğimi yitirmiş bir halde doktorun karşısındaydım. "Neyiniz var? Renginiz çok solgun," dedi doktor. "Ter içindesiniz. Bir şey mi oldu?" diye sordu. Nasıl anlatacağımı bilemiyordum olanları. "Bir pişmiş kelle daha vardı," dedim. "Dünev abla diye bir yakınımın buzdolabında duruyordu. Benim belleğim ve anılarım da onun beynine yüklenmişti. Açıyordum dolabı, konuşuyordu benimle. Kaç gündür çocukluğum, ilk gençliğim, son evliliğim, hastanede geçirdiğim zamanlarla ilgili birçok unuttuğum bilgiyi tazeliyor. Bir masal anlatır gibi bana yaşamış olduğum şeyleri bir kez daha anımsatıyordu. Olağan dışı bir şeydi bu, terapi gibi. Geçen de yıllar önce gitmiş olduğum Hawaii adalarını bile anlattı bana. İşte şimdi artık o yok. Gitmiş nereye gitmişse." Doktor Ayberk büyük bir ilgiyle dinliyordu beni. "Gene inanması güç şeyler anlatıyorsunuz," dedi. "Niye inanması güç olsun? Burada öteki kellenin anlattıklarını büyük bir dikkatle dinliyorsunuz. Bu salondaki olay size garip geliyor mu? Yani bu kellenin şurada minderin üstünde konuşması, Eddie Fisher'ın hayatını anlatması vesaire. Normal karşılıyorum bunu. Bir takım şeyler artık normal gelmeye başladı bana," dedi Doktor Ayberk. "İşte benim kelle de böyleydi, bunun gibiydi. Bu kelleden de adı da Peyami'ydi," dedim. "Adı Peyami miydi?" "Evet, Peyami'ydi. Minderlerin üstünde yatmakta olan kelle söze karıştı. Olur mu böyle şey canım? Bana bir cep telefonu verin, çabuk bir cep telefonu getirin bana," dedi. Doktor Ayberk cep telefonunu kabından çıkarıp kelleye götürdü. "Teşekkür ederim. Şöyle kulağıma doğru tutun, biraz daha aşağıya şu numarayı çevirin," dedi kelle. Doktor Ayberk'e bir numara söyledi. Doktor numarayı tuşladı. "Çalıyor mu?" "Çalıyor." "Alo, ben İdris. Peyami'yi arıyordum. Nerede acaba?" Biraz dinledi. "Numarayı tekrarlar mısınız rica etsem?" dedi. "Evet, bir daha söyleyin lütfen." Doktor Ayberk'e numarayı söyledi. Doktor numarayı tuşladı. "Alo, alo, Peyami sen misin?" diye konuşmaya başladı. Heyecanlanmıştım. "Neredesin? Nerede?" "Tam yerini söyle. Gelip alacaklar seni. Nerenin köşesi?" "Anladım," dedi. "Tamam, peki canım." Gözlerini bana çevirdi. "Peyami'yi çöpe atmışlar," dedi. "Kendisi şimdi Mesnevi Sokağın köşesindeki çöp bidonunun içindeymiş. İyi, sağlığı yerinde, bir hasar yok. Çöp kamyonu geçmeden yetişip beni buradan alsınlar," dedi. "Hangi çöp bidonu?" diye bağırdım. "Mesnevi'nin köşesindeymiş. Bir tane var," dedi, "sokağın köşesinde, gri çöp bidonu." Beynim çalışmaya başlamıştı. Kendi kendime acıyla düşündüm. Beynimin, anılarımın, düşlerimin yüklü olduğu pişmiş kelleyi çöpe atmışlardı. "Şu işe bakın, bir beyin çöpe atılmış," dedim acı ile. "Sanki beni çöpe atmışlardı. Kelle yattığı yerden, bu ülkede bir beyne kim önem veriyor Allah aşkına? Kim bunlar bir beyni? Kim anlar bir beyni? Hele bir yazarın beynini. Hiç kimse ilgileniyor mu zannediyorsun sen beyinle? Birikimle, bellekle, bilmem ne, bayatladı diye çöpe atmışlardır. Sen hapse atmadıklarına şükret." Şaşkındım. Kellenin dedikleri doğruydu. Kim neyi anlıyordu ki? "Evet, hapse atmadıklarına şükret sen," dedi kelle. "Çöpe atmışlar, bulursun." Koşarak merdivenlerden aşağıya inmiştim. Doktor Ayberk peşimdeydi. "O çöp bidonunu bulmalıyız," diye bağırıyordum. Çöpe atılan bendim. Bendim o. Kan ter içinde Mesnevi Sokağı'na doğru koşuyordum. Bendim o çöpe atılan. Kendimi bulmalıydım. Yatağımda uyandım. Ter içinde kalmıştım. Çarşaf dönmüş, ana rahmindeki kaygan bir kordon gibi boynuma dolanmıştı. Yüreğim patlarcasına atıyordu. Korkudan elimi üstüne bastırdım. Uyanmıştım. Odamdaydım. Yaşadığım olayları, hangi bölüme uyanmış olduğumu bilmiyordum. Düşünüp bulmaya çalıştım. Her şey çok karışık geldi bana. Ancak yaşamın içine girdiğim an anlayabilecektim bunu. Yatağımdan kalkıp banyoya gittim. Elimi yüzümü soğuk suyla yıkadım. Biraz kendime gelmiştim. Eve ne zaman gelip yattığımı anımsamıyordum. Dün gece. Dün gece neler olmuştu? Telefonun yanına gidip gönülün numarasını tuşladım. Alo. Günaydın. Nasılsın? Kafam karmakarışık. Bir şey soracağım sana. Kelle orada mı? Diye sordum. Soluğumu tutmuş gelecek yanıtı bekliyordum. Burada dedi Gönül. Uyuyor. Uyanmadı henüz. Bir şey mi oldu? Yok. Hiçbir şey yok. Uğrarım ben dedim. Telefonu kapattım. Az sonra üstüme bir şeyler giymiş. Dürnav ablanın kapısındaydım. Nasılsın? Hayrola erkencisin bu sabah. Bir yere gidiyordum da ilkin sana uğrayayım dedim. İçeriye girmiştim. Salonun hali karşıladı beni. Dürnev ablanın mutfaktan çıkmasını bekledim. Arka tarafa gitmişti şimdi. Buzdolabının kapağını açtım. Kelle yerinde yoktu. Rüya görmemiştim. Dün gece tüm yaşadıklarım gerçekti. Anlamıştım bunu. Pişmiş kelle mesnevi sokağın köşesindeki gri çöp bidonuna atılmıştı. En son oradan haberleşmiştik onunla. Acaba hala orada mıydı? Sabaha karşı geçen çöp kamyonu bidonları boşalttıysa kelleye bir daha ulaşmam olanaksızdı. Panik içindeydim. Geç kalmış olmaktan korkuyordum. Evden dışarıya hızla çıkıp sokağın köşesindeki çöp bidonuna gittim. Düşünen, var olan, içinde birçok birikimleri saklayan beynimi çöpe atmışlardı. Beni çöpe atmışlardı. Kendimi bulmalıydım. Eğilip bidonun içine baktım. Bidonun içinden gelen ağır koku midemi bulandırmıştı. Birden kellenin sütlü kara gözlerini gördüm. Selam diye bağırdı. Tam zamanında yetiştin. Artık hiçbir kurtuluş ümidim kalmamıştı. Allah'tan belediye yavaş çalışıyor. Kamyon daha gelmedi. Kim attı seni çöpe? Canım ne bileyim ben, kaç gündür duruyor bu pişmiş kelle buzdolabında, yenmedi artık ağırlaşmıştır diye Dürnev ablaya temizliğe gelen kadın attı galiba. Gel dedim, çıkardım kelleyi çöp bidondan. Düşünen bir kafanın değerini hiç kimse bilmiyor. Sendeki bilgiler, sendeki birikim, telef olup gidecekti hepsi. Kaç yılda bir yetişir böyle bir beyin? Kolay mı hiç? Eğitimli, görmüş geçirmiş, uygar bir kafa. Sağ ol dediklerinin için dedi pişmiş kelle. Doğru söylüyorum. Biliyor musun? Bir yerde beni çöpe atmışlar gibi oldum. Gece zamanı, mesnevi sokağın köşesindeki çöp bidonuna atılan benim hayatım. Benim beynim, benim yaşamımdı. Öyle düşünüyorum diye mırıldandım. Pişmiş kelle sessizdi. Kimse görmeden eğilip onu çöpün dibinden aldım. Bir kağıda sararak eve getirdim. Açtım buzdolabının kapağını. Burada duracaksın artık, benim evimde, gözümün önünde. Oh, dünya varmış dedi kelle. Biraz serinleyeyim, yorulmuşum. Gece boyu çok endişelendim. Her şey bitti diye düşündüm bir ara. Kolay mı dedim, hadi dinlen biraz. Buzdolabını kapatıp evden çıktım. Sokaklarda yürüyordum. Kafam dalgındı, amaçsızdım. Bir gece önce yaşadığım duygu yoğunluğu yormuştu beni. Sert bir kahveye ihtiyacım vardı. Hiçbir şey düşünmeden öylece dolaşıyordum Tunalı Hilmi'de. Beynimi bir çöpükte çürümekten kurtarmıştım. Rahattı içim. Ayaklarım beni pasajın içindeki antikacı dükkanına doğru götürmüştü. Özlemiştim bu yarı karanlık dünyaya. Girdim içeriye. Dükkan her zamanki gibi bomboştu. Antikacı kadın yoktu yerinde. Gözlükleri katlanmış masanın üstündeydi. Dükkanın derinliklerine doğru yürüyüp vişne çürüğü renkli kadife kaplı koltuğu buldum. Bir demet kurumuş karanfil yanı başındaki sehpanın üstünde duruyordu. Yeşil fanuslu lamba açık bırakılmıştı. Uçuk yeşil hareli bir ışık dünyası koltuğun çevresinde dalga dalga aydınlatıyordu. Yavaşça koltuğa oturup arkama yaslandım. O çok iyi tanıdığım sesler kulağıma dolmaya başlamıştı. Bir sokağın sesiydi sanki. İlkin kulağıma gelen eski Beyoğlu'nun sesi olabilirdi. Ortaokuldan kaçıp Beyoğlu sokaklarına daldığım zaman böyle büyülü, böyle değişik sesler gelirdi kulağıma. 16 yaşındaydım o zamanlar. Dünya yepyeniydi benim için. Okulun arka merdivenlerinden süzülüp de kaçtığım sokaklar yaşamımın yasak parçalarıydı. Kaldırımları yutarcasına yürür, üstüme düşen okul binasının gölgesinden bir an önce uzaklaşmaya çalışırdım. Gözüm sinema afişlerinde olurdu. Marabunda karıncaları, Hazreti Süleyman'ın hazineleri, Sabah Melikesi Belkıs, işte bütün bu değişik tılsımlı dünyalar oracıkta karanlık bir salonun içinde beni bekliyor olurlardı. Hafif bir gürültüyle çalışan pilin makinesinin sesi kulağımdaydı şimdi. Birden koltuğa yanaşan şehir atları vapurunu gördüm. Halatlar atılmış, tahta iskeleler bana doğru uzatılmıştı. Kazım Efendi'yi gördüm. Tahta iskelenin demirine tutunmuş kalabalığın arasından çıkacak bir yol bulmaya çalışıyordu. Vapur tıklım tıklım doluydu. Kalabalığın arasında babaannemin yüzünü seçtim. Arkalarda bir yerde Kaniye ile Hasbiye anneyi de görür gibi olmuştum. Eddie Fisher ile Doktor Max yan yanaydılar. Vapurun yan güvertesinin demirlerine dayanmış aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Eşkom Gülay el sallıyordu bana. Şişhane yokuşundaki Evliya Çelebi İlkokulu'nun 4. sınıfındayken aşık olduğum Osman'ı da gördüm. Gözünde kocaman gözlükleri vardı. 11 yaşında bir çocuktu. Onu bir daha hiç görmemiştim. İşte orada 11 yaşındaydı Osman. Hafifçe gülümsedi bana. Dişlerindeki telleri bile görebiliyordum. Eşkom Gülay ile yan yanaydılar. Babanla annem kalabalığın arasında göründüler birdenbire. Annem çok güzeldi. Empirme bir elbise giymiş, kızıl bukleli saçlarını özenle taratmıştı. Kol kola girmişlerdi babamla. Bana el salladılar. Koltuktan heyecanla fırlamıştım. Onlara doğru koşmak, aralarına girmek istiyordum. Bütün bu çok sevdiğim insanlar tahta iskelenin üstünden bana doğru geliyorlar. Ama belirli bir yere ulaşınca kadife koltuğu çevreleyen yeşil ışığın içinde kaybolup gidiyorlardı. Tıpkı rüyalarım gibiydiler. Uyandığım zaman içimde garip bir burukluk bırakan rüyalarım gibi. Şimdi değişik giysili tanımadığım bir kadın tahta iskelenin üstündeydi. Başında pembe bir yemeni, kucağında kundakta bir bebek vardı. Yan tarafta duran Gülay'a seslendim. Gülay, şu gelen kim? Şu kadın kim? Benim dünyamdan biri mi o? Tanıyamadım birden. Gülay iki elini ağzının yanına tutup seslendi bana. Lohusa kadın o. Hani seninle birlikte okuldan çıkınca Kasımpaşa sırtlarında Çeşme Meydanı'nın orada bir türbeye gider. Demir parmaklıklı pencereden içeriye yeşil örtüyle kaplı sandukaya bakar. Sonra türbenin penceresinin üstüne taş yapıştırırdık. Hatırladın mı? Dileklerimizin olması için dua ederdik. Hatırladım diye seslendim. Ne değişik duygular hissederdim o sandukaya bakarken. İşte lohusa kadın bu, dedi Gülay. Lohusa kadın yavaş yavaş tahta iskelenin üstünde yürüyüp bana doğru geliyordu. Uzun etekleri rüzgarda uçuşuyordu. Kucağındaki bebeği sımsıkı göğsüne bastırmıştı. Kadife kaplı koltuktan kalktım. Dükkan sahibi kadın yerine oturmuştu. Nasılsınız bugün diye sordu bana. İyiyim dedim. O koltuğu çok seviyorum biliyorsunuz. Biliyorum dedi gülümseyerek. Az konuşuyorduk onunla. Yeniden okuduğu kitaba dönmüştü. Yavaşça dükkandan çıktım. Yürüye yürüye eve gelmiştim. Anahtarımla kapıyı açıp girdim içeriye. Evin içi nispeten serindi. Balkon kapısını araladım. Mutfağa gittim. Açtım buzdolabının kapağını. Kelle karşımdaydı. Gözlerini daha parlak, bakışlarını daha canlı gördüm sanki. Selam dedi. Erkencisin bugün. Seni merak ettim. Ben iyiyim de sen dolabı kaç derecede çalıştırıyorsun? Biraz üşüdüm ama uykulu halimde gitti. Aklıma bir sürü şey geldi. Anlatacağım sana onları. Dolabı 3'te çalıştırıyorum. Biraz azaltayım mı diye sordum. Yok yok kalsın böyle iyi Dünev ablanın dolabında mayışıyordum, uyku basıyordu. Daha eski bir model soğutucu onunki. Bak dinle. İnsanı klonlama hareketi başlıyor, haberin var mı? Haberim yok, yeni bir şey mi bu diye sordum. Severino Antinori adlı bir İtalyan doktor, açık denizdeki bir gemide işe başlıyor dedi kelle. Haberlerde söylediler, dünya birbirine girecek, Amerika buna karşı. Papalık, Vatikan küplere biner ama Doktor Severino Antinori, hiçbir ülkenin sınırına girmeyen bir açık denizde klonlama işlemine başladığını ilan etti. Nasıl bir açık denizde diye sordum. Siyasi müdahaleleri engellemek için uluslararası sularda seyreden bir gemide yapacak klonlama işlemini. Denizin tam ortasında. İnanılmaz bir şey bu dedim. İnanması güç ama gerçek dedi. Düşüncelere dalmıştım. Ne düşünüyorsun diye sordu. Doktor Severino Antinori insanı klonlayacak bir hücreden o insanın aynısını yapacak ama ya ruh ya beyin onların aynı olması olanaksız dedim. Kelle. Bir takım zihin arşivleri bulup bunları klonlamayacakları ne malum? Bana kalırsa ellerinde bazı zihin arşivleri hazır bulunduruyorlar. Nasıl senin beynindeki düşüncelerin bir kısmı benim beynime yüklenmişse, nasıl Eddie Fisher'ın anıları ve düşünceleri de İdris'in beynine yüklenmişse, başka insanların zihin arşivleri de bir takım değişik beyinlere aktarılmış olabilir. Onun söylediklerini dinlerken şaşkınlık içindeydim. Neler söylüyorsun sen? Müthiş bir şey bu diye mırıldandım. Sen de çocuk gibisin dedi kelle gülerek. Şurada kaç gündür dolabı açıp beni dinliyorsun. İdris'in Eddie Fisher ile ilgili anlattıkları sana gayet olağan şeylermiş gibi geliyor. Bunları hiç yadırgamıyorsun da ben sana modern bilimle ilgili bir şey söylediğim zaman şaşırıp kalıyorsun. Hoşsun vallahi. Düşündüm bir an. Haklısın dedim. Birden insanın klonlanması olayı, sonra beynin transferi. İşte aklım karıştı. Doğru, tabii, her şey olabilir. Evet, her şey olabilir dedi kelle. Örneğin Doktor Severino Antinori tek bir hücreni alıp seni klonlayabilir ve bendeki zihin arşivinde bu yeni yarattığı insana yüklerse senin eşini yaratmış olur. Tüm huyların, düşüncelerin, anıların, tutkuların, takıntıların ve fiziksel bedeninin tıpatıp aynısıyla yepyeni bir insan ve o sensin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ürkütücü bir şey bu diye söylendim. Evet, ürkütücü. Ama çok ilginç. Peki, o zaman insanın hukuki konumu nasıl oluyor? Yani hangimiz gerçek oluyoruz kanun karşısında diye sordum. Canım ne bileyim ben? Bunlar daha çok tartışılacak konular. Senin aklına hukuki konum geldi. Benim aklıma da kader geliyor. Kader diye mırıldandım. İki tıpatıp aynı insanın kaderi de aynı mı olur acaba? Belli olmaz. Ama aynı şeyleri duyacaklar, düşünecekler ve yapmak isteyecekler. Ben bunu biraz düşünmek istiyorum dedim. Kafamı karıştırdın sen benim. Biraz düşüneceğim bütün bunları. Yavaşça dolabın kapağını kapattım. Dalgındım. Evden çıktım. Arka sokaklardan yürüye yürüye Dürnev ablanın evine gittim. Düşünceli görünüyorsun dedi Dürnev abla. Bana kapıyı açmış içeriye, mutfağa doğru gitmişti. Peşinden gittim. Düşünceler içindeyim diye söylendim. Hayrola, ne oldu? Bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Bir yandan da domatesleri dilimleyip salata hazırlıyordu. Severino Antinori adlı bir İtalyan doktor, uluslararası sularda seyreden bir geminin içinde 20 kişilik uzman ekibiyle çalışarak insanı klonlamaya başladığını ilan etmiş. Sahi mi? Bu ne demek biliyor musun Dürnev abla? Hani bir koyunu klonlamışlardı ya Dolly. İşte onun gibi insanın da tıpkısını yapacaklar. Ama dedi Dürnev abla tıpatıp aynısı olmaz ki. Yaptıkları insan, genetik bir model olabilir ancak. Bellek, düşünce, huy, bunlar ne olacak? Bunları nasıl koyacaklar o insanın beynine? Belki ellerinde depolanmış zihin arşivleri vardır. Senin zihninin, benim zihnimin, sokaktaki herhangi bir insanın zihninin hepsinin arşivleri vardır. Yok canım, daha neler, dedi Dürnev abla. Nasıl mümkün olabilir bu? Bir zihin arşivi. Sen hiç böyle şey duydun mu? Bu imkansız işte. Boş ver. Böyle derin şeyler düşünme sen kızım. Hiç sesimi çıkarmadım. Kapı çalındı. Dürnev abla dış kapının düğmesine bastı. Lohusa kadın kucağında sımsıkı tuttuğu kundaktaki bebeğiyle kapıda duruyordu. Ne istedin kızım, diye sordu. Bir dakika, içeri girecektim. Ama ben seni tanımıyorum. Kimi aradın sen? Lohusa kadın eliyle beni gösterdi. O tanıyor beni. Çocukluğundan beri tanıyor. Ona bir şey söylemeye gelmiştim. Dürnev abla döndü bana. Sen tanıyor musun bunu, diye sordu. Tanıyorum, dedim. Lohusa kadın o. Buyurunuz, dedi Dürnev abla. Girin içeriye. Lohusa kadın uzun eteklerini savura savura içeriye girip salondaki bir koltuğun köşesine ilişti. Döndüm Dürnev ablaya. Uzun yıllar önce ben İstanbul'da annem ve babamla Şişhane yokuşundaki Saadet apartmanda oturuyordum. 10-11 yaşında bir çocuktum. Kasımpaşa sırtlarındaki Evliya Çelebi İlkokulu'na gidiyordum o zamanlar. Okuldaki sınıfımda bir eşkom vardı. Adı Gülay'dı. Gülay'la ikimiz her akşamüstü okuldan çıktıktan sonra Çeşme Meydanı'nın oraya giden yolun köşesindeki bir türbeye gider, demir parmaklıklı pencereden içeriye bakardık. Yeşil örtülü bir sanduka vardı. İçeride yüksekçe olan baş kısmında bir Yemeni yayılıydı. Lohusa kadın türbesiydi bu türbe. Yaşlı kadınlar türbenin penceresinin önünden mum yakar, çevresinde dolanıp dua ederlerdi. Biz pencereden içeriye bakınca büyük bir heyecan duyardık. Çünkü ömrümüzde ilk defa bir sanduka, bir mezar görüyorduk. Duvara taş yapıştırır, dilekler dilerdik. Bir ölüyle ilk bağlantımızdı bu. Farkında değildik o zaman. İşte türbede yatan Lohusa kadın bu, Dürnev abla, dedim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 187. Devamı 19. ayrımda.